Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz başkent Ankara'dan çıktığımız Balkanlara yolculuğumuza. Kadriye Şener hazırlıyor programı. Bugün çeşitli konuklarımız olacak, gerek telefon bağlantısıyla gerekse de stüdyomuzda canlı yayında Ayşe Kayapınar hocamızı, Profesör Doktor Ayşe Kayapınar hocamızı ağırlayacağız. Yine renkli bir içerik sizi bekliyor. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefon numaraları. Balkanlara yolculuk @trt.net.tr ise elektronik posta adresimiz ve WhatsApp'ta da numaramız çift 090 505 756 0150. Önerilerinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza bir vefat haberiyle başlıyoruz. Batı Trakya Türklerinin tanınmış simalarından Rıza Kırlı Dökme hayata veda etti. İskeçe Türk Birliği eski başkanlarından İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokulu Lisesi eski yöneticisi ve Gündem Gazetesi'nin eski köşe yazarlarından Rıza Kırlı Dökme dün İskeçe'de hayata gözlerini yumdu. Batı Trakya, Türk azınlığının özellikle basın tarihiyle ilgili zengin bir arşive sahip olan Rıza Kırlıdökme, yıllarca akademisyen ve araştırmacılara kaynak olarak çalıştı. Batı Trakya Türk azınlığının tarihine ışık tutan yazılarıyla bilinen merhuma rahmet, yakınlarına ve bütün Batı Trakya Türklerine başsağlığı ve sabır dileriz. Sevgili dinleyenlerimiz, Kosova'da Prizren kentinde yapılan 34. Prizren Zambağa Şehir Şarkıları Müzik Festivali'nde Türk aday Ela Kazaz 2 ödül kazandı. Festivalde çok sayıda yarışmacı şarkılarını seslendirirken Kosovalı Türkleri temsilen festivale katılan 15 yaşındaki Ela Kazaz, Bir Şarkı Söyle isimli şarkısıyla jürinin ikincilik ödülünün yanı sıra seyirci oylarıyla belirlenen festivalin en iyi eser ve performans ödülünü de kazandı. Prizren'de bugünlerde bir festival daha devam ediyor. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali. Bu yıl 22. kez düzenlenen festival, Balkanların en önemli film festivallerinden biri. Festivalin son günü 12 Ağustos'ta 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Her iki festivalle ilgili detayları konuşacağız. Balkanların festivaller şehri Prizren'de kültür sanat hayatından söz edecek bize Türkolog ve araştırmacı yazar Prizren'den Taner Güçlütürk. Taner Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de ben de sizleri Prizren'den biraz önce de bahsettiğiniz gibi Balkanların Rumeli'nin festivaller şehri, kültür sanat şehri Prizren'den kalbi saygı ve sevgilerimi yolluyorum.
Çok teşekkür ederiz. Taner Bey, siz bir Türkologsunuz ve aynı zamanda da yazarsınız. Kısaca kendinizden bahsetmek ister misiniz sohbetimize geçmeden?
Teşekkür ederim nazik sorunuz için ve bugünkü ağırlamanız için, bu programımıza bana da yer ayırdığınız için. Ben Taner Güçlütürk. Biraz önce de belirtmiş olduğunuz gibi Türkoloğum, bunun yanı sıra araştırmacı yazarlık ve şiirle, edebiyatla da uğraşıyorum. Hı hı. Yunus Emre Enstitüsü'nde okutmanlık yapıyorum. Türkçe öğretiyorum. Bugüne kadar yayınlanmış 8 kitabım ve 50'nin üzerinde bilimsel makaleyle birlikte aynı zamanda sivil toplumculukla da uğraşıyorum. Kosova Türk Yazarlar Derneği eş başkanı. Hı hı. Doğru Yol Derneği, Kültür Sanat Derneği yönetim kurulu üyesi. Bunun yanı sıra tercüme, edebi tercüme çalışmalarıyla Uzun yıllardır gazetecilikle uğraştım.
Çok güzel.
Yeni dönem Kosova Türk Medyası'nda, Prizren Radyosu'nda gazetecilik yaptım. Geçen yılda birçok diğer değerli ödül arasında yılın yazarı ödülünü aldık.
Harika.
Bu da çok güzel bir gelişmeydi şahsım açısından. Kısa hatlarla özetlemek gerekirse,
anladım.
Taner Güçlü Türk kü tanımlamak gerekirse, özet olarak notlarla bunu ifade
edebilirim. Çok güzel. Peki Taner Bey, şöyle açıkçası dediniz ya, festivaller şehri Prizren. Prizren'i festivallerin şehri yapan özelliği nedir sizce?
Şimdi şöyle belirteyim. Prizren önemli bir şehir Rumeli'de, Balkanlar'da. Öncelikle bir sancakbeyliği şehriydi. Kosova vilayetinin başkentiydi Osmanlı döneminde. Onun öncesinde Bizans, Roma, Sırp Çarlığı döneminde, yine Osmanlı döneminde ve Tito Yugoslavya'sında kültür, sanat, edebiyat, tarih gibi, tiyatro gibi çok önemli bir kültür, sanat bir şeyi. Kıyaslamak gerekirse, her ne kadar muadili olmasa dahi, Balkanlar minvalinde bir İstanbul'un kültür, sanat için anlamı neyse,
evet.
Milano, Venedik veya buna Paris gibi şehirlerle kıyaslamak gerekirse, Balkanlar için Prizren öyle bir şehir. Yani
evet,
kültür, sanat, edebiyat, tarih gibi önemli değerlerin ve olguların merkezi. Dolayısıyla böyle bir altyapı ve katman, bir geçmiş söz konusu bu şehirde. Hal böyle olunca eskiden beri süre gelen geleneksel birçok, hem Osmanlı'dan günümüze intikal eden çok önemli kültür sanat değerleri mevcut. Aynı zamanda Tito Yugoslavya'sından bu yana da günümüze intikal eden gelenekselleşmiş birçok uluslararası büyük festival hala varlığını sürdürüyor.
Evet.
Son Kosova Cumhuriyeti'nin ilanından sonra yeni kurulan ülkede buna yenilerinin de eklenmesiyle beraber, Prizren zaten her zaman bir cazibe, bir turizm merkeziydi. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum özellikleri nedeniyle buna yeni festivaller de eklenince, bahar aylarıyla başlayan festival sonbaharın son haftalarına kadar her hafta bir festivalin, kültür sanat olayının bir canlılığın yaşandığı bir şehir. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten renkli bir kültür, sanat, edebiyat,
evet,
tiyatro ve sanatın, kültürün değişik dallarında bir yaşam mevcut.
Taner Bey, 34.sü, evet, Prizren Zambağa Şehir Şarkıları Müzik Festivali'nin 34.sü'ydü ve bir de Türk aday var, gencecik bir ses. Oradaki ona olan desteği, Ela Kazaz'a olan desteği ve o ortamı biraz kısaca bize tasvir edebilir misiniz?
Evet, şöyle diyelim, Prizren'in 34 yıldır arda arda düzenlenen şehir şarkıları, şehir özgün şarkıları festivali düzenleniyor. Prizren Zambağı ismini taşıyan, Prizren Zambağı çiçeği, Prizren bahçelerini süsleyen önemli estetik bahçe çiçeklerimizden biridir. Mutlaka Prizren'i gezdiğinizde her bahçede mutlaka ya Osmanlı Türk gülleri, kadife gülleri veya Prizren zambaklarını görürsünüz. Karakteristik bir estetik öğesi olduğu için şehir şarkıları müzik festivali de Prizren Zambağı ismini taşıyor. Dolayısıyla bu yıl 34.sünde sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 15 yaşındaki Türk kızımız Ela Kazaz bu festivalde bu yıl ilk üçe girerek ilk olarak jürinin ikincilik ödülünü ve ardından da ayrıca seyirci oylarıyla seçilen büyük beğeni toplayan festivalin en iyi eser ve performans ödülünü 155 oy ile birincilikle Prizren Zambağı ödülüyle taçlandırdı.
Çok güzel.
Festivalde iki büyük ödülü kazanan sahneye alkış seliyle iki defa çıkan Ela, müzik sanat dünyamızın at yapmış büyük sanatçıları Tolga Kazız'ın kızı ve Üstad Hüseyin Kazız'ın torunu aynı zamanda.
Evet.
Yarım yüzyılı aşkın ailece üç nesil müzikle ve sanatla uğraşan Kazaz ailesinin geleneksel sanat uğraşısı izinden giden Ela da o gece Prizren'in kültür sanat dünyamızın ve Türkçemizin büyük gururu oldular. Bestesi Tolga Kazaz'a, aranjesi Walton Beçiri'ye, güftesi Ümit Yaşar'a ait olan Bir Şarkı Söyle eseriyle Ela festivalde adeta gönülleri fethetti. Gecenin sonunda mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan, festivale ilk defa katılarak damgasını vuran ve iki büyük ödüle hak ederek layık görülen Ela'ya deyim yerindeyse, Prizren Zambağı o gece gerçekten ödülü çok yakıştı.
Evet, çok güzel.
Efendim, yıllardır festivalde özgün Türk müziğimizi üstün başarıyla temsil eden Üstad Hüseyin Kazaz ve Tolga Kazaz da bugüne kadar söz konusu festivalin başta altın mikrofon ve en iyi seyirci ödülü ile ilk üçe giren değişik derece ödüllerini kazanmışlardı. Bu asil ailevi gelenek nesilden nesile aktarılarak aralıksız olarak başarı ve ödüllerle bugüne kadar devam ediyor.
Harika.
O yüzden zambaklar deyim yerindeyse onlarla Prizren'de hep Türkçe artıştı. Tam üç nesil ve bir şehir her zaman onlarla gurur duydu.
Çok güzel.
Bu
bizim
Rumeli'deki Türk kültür sanat camiamızın son haftasındaki en önemli olaylarından
biriydi.
Çok güzel.
Belki bir gün biz de Ela Kazaz'ı yayınımıza alırız. Ne dersin Kadriye Şener? Kazaz ailesiyle tanışmış oluruz. Şimdi bir taraftan da Taner Bey, Dokufest belgeseli ve kısa film festivali var. Ve 12 Ağustos'ta da 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl 22.si düzenleniyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu Dokufest kelimesini bir açalım isterseniz, biraz festivalin içeriğinden bize bahseder misiniz?
Efendim, festival bu yıl 22.si düzenleniyor. Festivalin çıkış fikrinden bahsetmek doğru olacaktır. Prizren aynı zamanda sinema kültürünün ve tiyatro kültürünün de çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Eski Yugoslavya'da, Tito Yugoslavya'sında önemli tiyatro ve sinema hayatlarının cereyan ettiği, geliştiği, temsil edildiği önemli merkezlerden biriydi. Lakin Yugoslavya'nın çökmesiyle ve gerilemesiyle beraber yeni kurulan savaşlar ve yine ardından kurulan ülkeye, kurumsallaşmaya ve yapılanmaya geçerken bir boşluk dönemi yaşandı bu çalkantıların akabinde ve bir duraksama dönemi gelişti. Bu camiadaki kültüre, sanata aşık, sinema sanatına, tiyatro, görsel sanatlara aşık şehrin önemli sinema, fotoğrafçı, sanatçıları bir araya gelerek o günlerde de şehrin merkezinde Tito Yugoslavya'sından kalmış çok değerli, büyük bir açık hava ve kapalı sinema salonunun yıkımı söz konusu gündeme gelince o sinema salonunun yerine otopark inşa edilmesi tartışmaları başlayınca bu sanat çevreleri söz konusu yapanın önce korunması, daha sonra bu şehirde köklü gelenek halindeki sinema sanatının devam ettirilmesi fikriyle yola çıkıp Dokufest Film Festivali. Doku Arnavutça kökenli bir kelime. Görüşelim, gel, kendi atıl, kendi katıl manalarına geliyor. Sen de bize katıl fikrinle çağrıştıran bir kelime.
Çok güzel.
Aynı zamanda sen de gözük anlamına geliyor bir diğer anlamıyla.
Ne anlamı? Özür dilerim, kaçırdım.
Sesim anlamı geliyor mu?
Geliyor, ben kaçırdım, tam duyamadım. Diğer anlam ne anlamına geliyor dediniz? Bir tane
de. Diğer anlamı da sen de gel, sen de izle.
Tamam.
anlamını taşıyor.
Tamam, onu duymuştum.
Sen
Tamam.
de izle, sen de
Ha.
izle festivali de diyebiliriz.
Sen de izle festival de
Türkçe
diyebiliriz. Tamam.
tercümesiyle,
Ha
evet.
ha ha ha.
Daha sonra bu festival yıllardır önce çok kısıtlı şartlarla başlayan, daha sonra gitgide kendi içerisinde kurumsallaşan ve büyüyen ve bugün artık Güneydoğu Avrupa'nın ve Akdeniz bölgesinin en önemli festivallerinden birisi. Balkanlarda Saraybosna Festivali'nden sonra hatta Saraybosna Festivali ile adbaşı giden en önemli belgesel ve sinema kısa film festivali.
Evet.
Festivale son yıllarda katılım çok büyük. Avrupa'nın, dünyanın, Güneydoğu Avrupa'nın, Balkanların çok değerli yönetmen ve yapımcıları filmleriyle, yine ona keza sanatçılar bu festivale büyük ilgi ve katılım
Peki
gösteriyorlar.
Taner Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel anlattınız festivali tüm detaylarıyla. Ayın 12'si, yani o büyük günde, 12 Ağustos'ta bakalım hangi belgesel seçilecek? Biz de açıkçası çok merak ediyoruz. Bir bakarsınız önümüzdeki hafta Çarşamba günü de o konuyu ya da onun yönetmeniyle birlikte bir sohbet içerisinde oluruz. Hiç belli olmaz. Biz herkese bol şans diliyoruz bu festivalde. Katkılarınız için size çok teşekkür ederiz Taner Bey.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de sizleri Prizren'den, Balkanların Rumeli'nin kültür sanat şehrinden selamlıyorum. Buradaki sanatçılarımız, derneklerimiz, başta Doğru Yol Derneği, tiyatrolarımız, yine ona keza Yunus Emre Enstitümüz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de katkılarıyla bu kadar güzel renklenen bu festivaller şehrinde katılmak, sizlere bu güzel gelişmeleri paylaşmak benim için de bir onurdu.
Teşekkür ederiz.
Son olarak geçen haftaki bir katliamı da bahsetmiştim. Bağlar Dergisi'nin de zikretmeden geçemeyeceğim. Bağlar Dergisi'nin Preüsküp'teki lansmanından sonra edebiyat anlamından da önemli bir gelişme yaşandı. Bağlar Dergisi aynı zamanda bütün Balkan ülkelerinde genç yazarlarımızı, kalemlerimizi kucaklayarak yeni bir nesil, yeni bir soluk getirdi kültür sanat dünyamıza. Bu da son günlerdeki önemli kültür sanat olaylarımızdan biriydi.
Teşekkür
Söz
ederiz.
konusu dergi Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın destekleri ve himayelerinde çıkan bir dergi. Dolayısıyla söz konusu dergi de edebiyat camiamız için çok önemli. İlk sayısı çıktı. Üçüncü sayısının tanıtımı Prizren'de, Üsküp'te ve diğer Balkan şehirlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu dergi etrafında toplanan genç kalemler gerçekten birbirinden nitelikli, değerli yazıları ve edebi eserleriyle iddialı bir çıkış yaptılar. Dolayısıyla bu dergiyle beraber bu çıkış edebiyat dünyamıza da yeni bir soluk getirdi. Kendilerini kalben kutluyor. Derginin daha nice sayılara ulaşmasını diliyorum. Bu vesileyle de yayınınızda bizlere yer verdiğiniz için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz.
Teşekkür ederiz. Türkolog, araştırmacı yazar Taner Güçlü Türk'le sohbet ettik Prizren'den.
Kendimi buldum yanımda, ses etmesem de anladın hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla. Dans etmez mi, hallenmez mi? gitmesen de anladın hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla. Dans etme.
Dinleyenlerimiz, Doğu Makedonya'da Yörük Türkleri kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. 15. geleneksel Yörük Şenliği, Doğu Makedonya'nın Radoviç şehrine bağlı Türk köyü olan Topolnisa'da, yani Kavaklı'da, bölgeye yakın köylerin de katılımıyla yapıldı. Doğu Makedonya Türkleri Derneği tarafından düzenlenen şenliğe Türkiye'den de üst düzeyde katılım vardı. Geleneksel Yörük Şenliği 15 yıl önce hangi düşünceyle acaba başladı, merak ediyoruz ve bunun gibi pek çok soruyu biz Enver Hüseyinov'la konuşacağız. Doğu Makedonya Türkleri Derneği Başkanı. Enver Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok iyi. Siz nasılsınız?
Vallahi bizler de iyiyiz. Öncelikle evladı Fatihan'dan, Kuzey Makedonya'dan, ana vatan Türkiye'mize selam olsun.
Selam ve saygılar bizden de sizlere. Her şeyden önce Doğu Makedonya Türkleri Derneği tarafından düzenleniyor bu şenlik ve Türkiye'den de üst düzeyde bir katılım var. Kimler geliyor, onları belki bize aktarırsınız. Ve geleneksel Yörük Şenliği 15 yıl önce, her şeyden önce hangi fikirle, hangi düşünceyle başlatıldı? Sohbetimize isterseniz bu noktadan başlayalım.
Tabii ki. Tekrardan teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bu yıl 15. geleneksel Yörük Şenlikleri Radoviç'e bağlı olan Topolnisa, eski ismiyle Kavaklı köyünde düzenlenmiştir. Yörük Şenlikleri ilk olarak 2007 yılında Radoviç'e bağlı olan Topolnisa köyünde düzenlenmiştir. Dediğim gibi eski ismiyle Kavaklı köyünde düzenlenmiştir. Bu festivalin amacına bahsedecek olursak, bu festival Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu yıl işte sizin de dediğiniz gibi 15.si geleneksel Yörük Şenlikleri düzenlenmiştir. Anavatan Türkiye'den çok üst düzey misafirlerimiz vardı. Türkiye Cumhuriyeti AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Ahmet Büyükgümüş katılım sağlamıştı. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Yalova İl İdare Meclis Başkanı Sayın Hasan Soylu güzel katılım sağlamıştı. Onun yanı sıra Türkiye'deki olan kardeş belediyelerden belediye temsilcileri, belediye başkanları, aynı şekilde Türkiye'deki olan kardeş derneklerden dernek başkanları, dernek temsilcileri festivalimize katılım sağlamışlardır.
Evet. Bu festivalin düzenlenmesi hangi amaçla düşünüldü? Yani ne güdüldü?
Biraz önce de dediğim gibi bu festivalin amaçlarını sayacak olursak, Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Hı hı. Bildiğiniz üzere.
Evet, dinliyoruz
Yörük Türkleri
sizi.
Bildiğiniz üzere Yörük Türkleri göçebe yaşam tarzıyla bilinir. Aha. Ve bu nedenle doğanın ritmiyle uyum içinde bir hayat sürmüşler.
Evet, ben de tam onu soracaktım. Yörük kültürünün özellikleri nedir? Yani Yörük kültürüne özgü hangi etkinliklerde yapılıyor aynı zamanda?
Şimdi etkinlikleri de sayacak olursak, aha, Yörük şenliğinde yağlı güreş müsabakaları, halat çekme, 100-200 metre arası koşma gibi spor etkinlikleri yer alır. Aynı şekilde halk oyunları, folklor gösterileri, yörük kültürünü yansıtan kıyafet, bizim burada yörük kültürünü yansıtan kıyafetlerimiz var. O kıyafetler giyilir ve geleneksel oyunlar oynanır. Halka karşı geleneksel yörük kıyafetleriyle beraber geleneksel oyunlar oynanır.
Kıyafeti halk de biraz oynanır. Bize anlatabilir misiniz? Kadına ya da erkeğe özgü, hani ortak ögeler de vardır belki ama kadın kıyafeti şimdi, nasıldır mesela? Biz de gözümüzde canlandıralım Enver Bey.
Şimdi şöyle bir şey, kadınların kıyafetleri kadınlara az farklı, erkeklerin de kıyafetleri erkeklere az farklı. Mesela kadın kıyafeti tam şimdi şeyini bilmiyorum. Tamamen yani tamamen elle dikilmiş, elle kesilmiş, elle biçilmiş bir şekilde yapılıyor.
Renkler yani, nasıl renkler? Böyle çok parlak renkler düşündüm
dediğim,
ben ama.
Ya, dediğim gibi doğada ne renk varsa o kıyafette o renklerin hepsi var.
Çok güzel.
Kırmızı, yeşil, beyaz, mavi. Yani böyle şeye bakınca yağmur yağdıktan sonra bir gökkuşağı çıkıyor ya.
Evet.
Aynı o renkler bizim yörük kıyafetlerinde hepsi mevcuttu.
Çok güzel, çok güzel. Peki sosyal ve kültürel hayatı olan etkisi nedir bu etkinliğin? Yörüklerin kıyafetleriyle işte pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği festivalin kültürel olaylara katkısı nedir faaliyetlere?
Mesela kültürel olaylara faaliyetlerinden sayacak olursak, mesela bizim dediğim gibi bu yıl 15.sini Toponto'da düzenledik. Hı hı. Doğu Makedonya'nın Radovi şehrinde 7 tane Türk köyü var. Türk Yörük köyü var. O festivalin amacı mesela oraya hepsini bir araya toplamak, kardeşçe, mutluca oynarak, gülerek bir festivali geçirmek. Mesela akrabaları bir araya toplamak. Akrabalar kendi aralarında mesela işlerden dolayı, biliyorsunuz Doğu Makedonya'da tarımcılıkla uğraşılıyor, tütünle uğraşılıyor. O günü, pazar günü herkes işini, gücünü bırakıyor, kendi akrabasını görmeye geliyor. Orada yani nasıl size söylesem, öyle çok güzel bir etkinlik oluyor.
İnsanları bir araya getiriyor değil mi?
Aynen. Hepsini bir araya getiriyoruz.
Belki hani bu pek çok bahaneyle, bayram gibi düşünelim. Pek çok
bahaneyle birbirimizi
görmeye gidemiyoruz ama böyle bir festivalle en tabii. azından evet güzel zamanlar geçiriliyor. Hem de pek çok paylaşım oluyor. Kültürel hayata önemli bir katkısı var tabii. Makedonya Türkleri Derneği ne zaman kuruldu peki Enver Bey?
Doğu Makedonya Türkleri Derneği, ben küçüktüm o zaman. Size biraz ondan bahsedeyim. Ben 11 yaşındaydım. Doğu Makedonya Türkleri Derneği 2004 yılında
kuruldu. Siz şimdi kaç yaşındasınız?
Şu anda 29 yaşındayım.
Yine gençsiniz canım. Küçüktüm diyorsunuz. Gencecik sesiniz.
O zaman daha da küçük. O zaman daha da küçüktü.
Peki tamam. Evet.
Dediğim gibi 2004 yılında kuruldu Doğu Makedonya Türkleri Derneği ve 19 yıldır yalnız bu bölgede değil, Makedonya genelinde, yani bu bölgede değil dedim, Doğu Makedonya bölgesinde değil, Makedonya genelinde çeşitli faaliyetlerin altına imzasını atmıştı. Ben de Doğu Makedonya Türklerinde 2020 yılından beri genel başkanlığını Doğu Makedonya Türklerine yapıyorum.
Çok güzel. Bu dernek, yani Doğu Makedonya Türkleri Derneği, kuruluşunun amacı neydi? Hangi amaçla insanlar bir araya geldi ve ne hedeflendi?
Doğu Makedonya Türkleri Derneği kurulduğunda o zaman Doğu Makedonya'da böyle bir Türklere ait bir dernek yoktu. Derneğin kurulma amacı, bahsedecek olursa kurulma amacına, burada çok ihtiyaç sahibi insanlar var. Mesela Doğu Makedonya Türkleri ihtiyaç sahibi insanları tespit edip, hani nerede olursa olsun, hangi köyde olursa olsun, hangi uzak yerde olursa olsun, onları tespit edip onların ne ihtiyacı varsa, onlarla istişare ederek ne ihtiyacı varsa Doğu Makedonya Türkleri Derneği her zaman onların yanında olmuştur. Olmaya da devam edecek.
Derneğin bölgedeki Türklerin eğitim, kültür hayatını desteklemek adına faaliyetleri var mı?
Tabii ki. Doğu Makedonya Türkleri Derneği olarak mesela burada 7 tane Türk köyü var. O Türk köylerin bazı köylerine de okul restorasyonları yapıldı Doğu Makedonya Türkleri Derneği aracılığıyla. Ondan sonra Pırnağlı köyü var. Bir tane Pırnağlı köyü var. Onda 10 yıl öncesine kadar diyeyim size, 10 yıl öncesine kadar toprak yol vardı. Doğu Makedonya Türkler Derneği'nin sırtıyla oraya asfalt yol düşeltildi. Biraz önce saydığım gibi oku restorasyonları yapıldı. Aynı şekilde öğrencilerimize defter, kalem, çanta, laptop olsun, projeksiyon olsun, öyle desteği. Her yıl ya zaten öyle faaliyetlerimiz de var. Biraz sonra faaliyetlerden bahsedecek olursak onları hepsini size teker teker sayar.
Peki, bir taraftan da şunu da merak ediyoruz. Acaba Türkiye'den kardeş dernekleriniz var mı? Destekleştiğiniz, birbirinize destek verdiğiniz?
Tabii. Hiç şüphesiz Türkiye'den çok uzun yıllardır, örneğin mesela bunu herkes biliyor. Türk Kızılay'ı her yıl geleneksel olarak kurban faaliyetimiz var. Türk Kızılay'la kurban kesiyoruz. Ondan sonra Ramazan gıda kolileri dağıtıyoruz. Sadece Doğu Makedonya'da değil, Kuzey Makedonya'nın genelinde, bak Kuzey Makedonya'nın genelinde, yani Doğu Makedonya Köprülü'den bu tarafa şeye kadar, Gevgeli'ye kadar, Köprülü'den artık Gosi var, Tetova, o tarafa kadar, orası da Kuzey Makedonya. Derneğin ismi Doğu Makedonya Türkler Derneği, ama biz dernek olarak kardeş derneklerimizin yardımlarıyla, bizim kendi bağışçılarımızın yardımlarıyla her yere el uzatmaya çalışıyoruz, her yere yetişmeye çalışıyoruz.
Çok güzel. Enver Bey, peki az evvel demiştiniz ki sorarsanız onu da anlatacağım. Faaliyetlerden de kısaca bahsetmek ister misiniz?
Tabii ki.
Buyurun.
Memnuniyetle. Doğu Makedonya Türkleri Derneği mesela şimdi faaliyetlerinden biraz bahsedelim. Böyle eğitim faaliyetlerinden bahsedelim. Her yıl Eylül ayında bizim burada okullar başlıyor. Okullar başlamadan her köyden bu şehirde içinde olmakla beraber her köyden bizim elemanlarımız listeler gönderiyor. Bu köyde 150 tane öğrenci var, diğer köyde 200 tane öğrenci var. Onların tespitlerini yapıyorlar. Ondan sonra biz o tespite göre çalışıp Türkiye'deki kardeş derneklerimizle, onlardan bir tanesini de size söyleyeyim. Yesevi Yardım Hareketi, hı hı. Ondan sonra Türk Ocakları, onlarla beraber ortaklaşa bir proje yaparak tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz.
Harika. Pek çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Enver Hüseyinova, Doğu Makedonya Türkleri Derneği Başkanı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, her şeyden önce 15. geleneksel yörük şenliğinden bahsettik. Sonrasında da derneğin kuruluşu ve faaliyetlerinden. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu nazik davetinizden dolayı ben sizlere teşekkür ederim. Tekrardan evladı Fatihan'dan, Makedonya'dan, Kuzey Makedonya'nın doğusundan, Radovi şehrinden ana vatan Türkiye'ye kucak dolusu selamlar.
Sağ olun.
Seni sordum yıldızlara, bir de baktım yakamozda var. Yine düştüm yangınlara, ama yoksun yanımda. Vuruyor bir de anılar yar, ölüm gibi yine çıksam yollarıma. Arıyorum, bilsem sensiz nasıl yaşıyor. Ne yapayım? Bir gün sen razıyım. Yazım. Kalbim cezalı. Söyle ben ne yapayım. Bir gün sen razıyım. Yazım. Küstüğüme kalbimi. Arıyorum. sensiz nasıl yaşıyorum? Deli değil inan başı soğuk. Donmuş güller ben yakıyorum. Ah yakıyorum. Sensiz nasıl yaşıyorum? Belli değil inan başı soru. Dolmuş güllükler ben yakıyorum. Ah yakıyorum.
Sevgili dinleyenlerimiz, 17. yüzyılın önde gelen seyyahlarından Evliya Çelebi ömrü boyunca çok geniş bir coğrafyada seyahat etmiş ve gezi izlenimlerini oldukça ilgi çekici bir üslupla kaleme almış. Onun bugünkü Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan topraklarına yaptığı seyahatlerden bahsedeceğiz ama özellikle bizim yoğunlaşmak istediğimiz Romanya, sonrasında Sırbistan, Tuna Nehri, bu civarlardaki gezileri ve anıları ve tabii ki bunu nasıl kaleme aldığı bu haftaya kadar pek çok yeri söyledik. Ayşe Hocam hoş geldiniz bu arada.
Hoş bulduk.
Profesör Doktor Ayşe Kayapınar. Ayşe Hocam önümüzdeki haftalarda, geçen haftalarda özür dilerim, hangi yerleri anlatmıştık?
Ya, bir özetleyelim aslında, mi? Evet, özetlesek iyi olur. Tamam. Gerçekten yani bu 10 ciltlik eseri çok fazla yere sığdırmış durumda Evliya Çelebi. 1630'larda başlıyor seyahatlerini ama Balkanlara geliş tarihi ilk seyahati 1651. Melik Ahmet Paşa'nın özü vilayetine tayin edilmesiyle kendisi Rumeli'ye ilk defa geliyor. Tabii İstanbul'dan başlayan bir seyahat ve bugünkü Romanya topraklarını, yani Bulgaristan ve Romanya topraklarını da geçip öz eyaletine ulaşmalarını anlatan bir süreç. Tabii daha sonra Rumeli'ye birkaç defa daha geliyor ve değişik bölgeleri geziyor. 1651'den sonra 1661'de neredeyse 10 yıl arayla geliyor. Hı-hı. 1671. Hı-hı. Ve zaman içerisinde aslında bahsetmiştik. İlk ciltlerde gördüğümüz daha abartılı anlatımlar ikinci daha sonraki dönemlerde, yani şöyle 5-6. cildinden sonra daha oturuyor ve kendisini anlatmak istediğini bir şablona bağlıyor diyebiliriz. Çünkü hani gittiği her şehirde şehrin halkından, konuştukları dilden, etnik yapısından, ondan sonra orada bulunan yapılardan, Osmanlı yapılarından, kimin tarafından şehrin fethedildiğini, kimin timarı olduğunu, yani orada timar veya daha farklı koşullarda nasıl bu şehrin veya köyün geliri tasarruf edildiğini, kimin tasarrufunda olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla böyle enteresan bilgiler var. Bir de acayiplikler üzerine de kendisi duruyor. Burada aslında ilk seyahatinden hareket edecek olursak, tabii bahsettiğimiz yerler Bulgaristan, bahsettik bugüne kadar Yunanistan'dan söz ettik, Makedonya'dan, Kosova'dan, Arnavutluk'tan söz ettik. Biraz da işte Tuna Nehri'nin bölgelerinden bahsetmek gerekirse, işte
kronolojik
Romanya
gidecek olursak önce Tuna Nehri'den başlamak
Şöyle Tuna'nın aslında değişik devirlerde değişik bölgelerini geziyor Tuna'nın. İlk seyahatinde de şöyle Silistre'den Özya eyaletine geçerken elbette Tuna'dan bahsediyor yani ve değişik yerlerde, özellikle işte kendisi Mankalya'ya gidiyor. Mankalya'dan sonra Köstence, Köstence'den sonra da Babadağ'ını ve burada yani şey, bu kentlerin kalesi, tabii ki kalelerden her zaman söz ediyor, harap mıdır değil midir, ama liman kenti olarak ne kadar kullanılabileceklerine dair de bilgi veriyor. Tabii bu kentler şeyde değil, Tuna üzerinde değil, yani Tuna'ya yakın olan bölgelerde, Tuna ağzında diyelim. Onlardan söz ediyor. Burada özellikle Silistre tarafında, tabii Romanya'da değil, bugün Bulgaristan'da ama bir dönem Romanya'da da bulunmuş. Tuna'nın donduğunu ve zaman zaman bu buzların Tuna üzerinde parçalandığını ve birbirleriyle buz kütleleri çarpıştığında top sesi gibi sesler çıkarttığını, o denli gürültüler çıkarttığını söylüyor. Burada şeyde Babadağ üzerine ağırlık verecek olursak, bir de Köstence ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Çok seviyor bunları, ayrıntıları, ve bir takım kıyaslamalar yapıyor. Ve tekrar eden isimler varsa onları ayırt etmeye çalışıyor. Burada da Köstence ile ilgili bir farklı vurgulama yapıyor. Karadeniz Köstencesi var, bir de Bane Köstencesi var diyor. Karadeniz Köstencesi o bahsettiğimiz bugünkü Romanya'da bulunan Köstence, Constanț diye geçiyor. Bir de Bana Köstencesi Sofia yakınında. Banya aslında Ilıca Köstencesi. Kosteneț bugün Sofia yakınlarında. Kosteneț orada da bir Ilıca olduğundan söz ediyor. Daha ileride de kaybolan bir liman var aslında. Daha sonraki tarihlerde, tarihçilerimizden yanılmıyorsam, tarih Gökbilgi'nin bir makalesi var. Karaharman Limanı. Bu Karaharman'ın isminin de Sarı Saltuk ve dervişlerine bağlıyor. Burada Karaharman'da bulunan yerde Sarı Saltuk ve dervişleri çiftçilik yapıyorlar yani. Ve bu çiftçilik sebebiyle, burada elde ettikleri harman hasadı sebebiyle buraya kara harman denildiğini ifade ediyor. Aslında neredeyse her adımda Saltuk Sultan ya da Sarı Saltuk'tan kendisi söz ediyor. Yine burada bir vurgu Babadağ'ına yapıyor kendisi. Babadağ'ın isminin aslında daha sonra araştırmacılar Sarı Saltuk Babadan geldiğini ifade etmişlerdi. Burası bir ormanlık bölgedir. Daha sonra şenlenen bir yer. Yıldırım Bayezid döneminde fethedildiğini Evliya Çelebi söylüyor ve Bayezid-i Veli, yani ikinci Bayezid döneminde de burada onun emriyle, ikinci Bayezid'in emriyle Babadağ'ın bir vakfa dönüştürüldüğünü ve Sarı Saltuk adına bu vakıf oluşturulduğunu ifade ediyor. Burada bir detay daha veriyor. Özellikle Romanya bölgesi, hani bugünkü Romanya Dobrucası dediğimiz bölge, Kazaklardan çok zarar görüyor. Sürekli yağmalanıyor ve Karadeniz üzerinden geliyorlar. Özellikle Babadağ'ın o dönemde kalesinin olmamasından ve dolayı çok kolayca geldiklerini, bölgeye ve yağmaladıklarını ve insanlara zarar verdiklerini ifade ediyor. Hatta bunun farkını daha sonra varıldığını ve buraya o dönemin sultanı emir verdiğini ve bir kale inşa edildi. Yanılmıyorsam 4. Murat'ta inşa edilmesini emrettiğini ifade ediyor. Bir hikaye anlatıyor. Burada Sarı Saltuk hikmetine bağlıyor bu olayı. Tam onların bulunduğu tarihte, 1651'de bulundukları tarihte bir olay gerçekleşiyor Babadağ'da. Kazaklar yine geliyorlar. Bu kez Sarı Saltuk türbesini yağmalıyorlar. İçinde ne buluyorlarsa, bakır kapkacak, tencere vesaire. Kayıklarını tabii deniz kıyısında bırakmış oluyorlar. Eşyaları alıp kayıklarını aramaya gittiklerinde kayıkları kaybolmuş oluyor. Bundan dolayı da cezalandırıldıklarını düşünüyorlar ve geri getiriyorlar aldıkları eşyayı. Fakat bu kez de Babadağ halkı o kadar onlardan bıkmış ki onları esir alıyor. Gemileri de parçalanıyor. Hani bir nevi ceza almış oluyorlar bu Saltuk Baba'ya saldırılarından dolayı. Buradan da dolayısıyla kendisi Özü'ye geçiyor. Hırsova'yı da ziyaret ediyor ama hepsi geçti. Bütün yerlerde bizim ifade etmemiz gereken şey, dediğim gibi bir şablon içerisinde kentin düzeninden, kalesi var mı, kalesinin boyutlarından, sağlam mıdır, değil midir şeklinde ifadelerde bulunuyor. Buradan tabii daha sonra Bükreş'e de geliyor yani ama bunu Dobruca üzerinden değil de bugün Romanya Dobrucası üzerinden değil de Sırbistan üzerinden yapıyor. Bükreş için de enteresan tespitlerine özellikle üzerine duruyor. Yani bunların yemesinden içmesinden bal mumunun meşhur olduğunu, francala diye bir ekmek tükettiklerinden, horluka diye bir rakının olduğundan vesaire bunlardan bahsediyor. Ve isminin de bu Kureyş'ten geldiğini Bükreş'in ifade ediyor. Bunun dışında tabii dönecek olursak Sırbistan ve Hırvatistan taraflarına 10 yıl sonra gelmiş oluyor. 1661-62 yıllarında geliyor. Elbette Bosna'dan, Bosna eyaletinden de söz ediyor. Burada pek çok kaleden söz ediyor ama enteresan olan burada bana Luka diye bir günümüzde de bir şehir var. Orada şehirden ayrıntılı bahsediyor. Şunu söylüyor. Banya diyor, Latince'de ılıca demek diyor. Hani Banya Luka ismi oradan geliyor, ılıcadan geliyor diyor. Nitekim orada şehrin dışında bağlar arasında bir ılıca var diyor. Şehir de buradan ismini almıştır şeklinde anlatıyor. Bir de burada meşhur olan ne var Banya Luka'da diye bakacak olursak. Kirazının çok meşhur olduğunu söylüyor. Hatta bir tartıyorlar böyle. Hani bir tarafa o dönemin parası esedi kuruşu koyuyorlar, bir tarafa da kiraz tanesi ama çok iriydi diyor. Dolayısıyla esedi kuruş da zaten ağırdı diyor. O ağırlıkta ikisi aynı ağırlıkta çıktılar diyor. O denli iri ve kirazdan söz ediyoruz, ağır bir kirazdan söz ediyoruz demeye getiriyor.
Banya Luka.
Banya Luka'nın kirazı.
Luka'nın özel bir anlamı var mıydı
hocam? Luka soğan ama onunla alakalı. Onunla mı alakalı onu doğrusu bilmiyorum. Belki Boşnakça'da farklı bir anlam taşır şeyde. Bir de tabii ayvası ve elmasının meşhur olduğunu ayrıca enteresan bir şey. Kapuska dedikleri lahana var.
Evet.
Lahananın da kazan kadar dolayısıyla çok büyük olduğunu anlatıyor. Ve yapraklarının da güllaç yaprağı kadar da ince olduğunu söylüyor. Güzelmiş. Boşnakların da çok fazla lahana tükettiklerini ömür boyu çok lahana. Hatta Allah'ına, dinine, imanına kapuska şeklinde bir ifadeleri varmış. Yani gerçekten enteresan.
Allah'ına, dinine, imanına
aynen kapuska. Keçi sütü, vişne ve nane rakısı enteresan olan onların da özellikle olduğunu ifade ediyor. Pek çok yerde Boşnakça'dan söz ediyor.
Evet.
Bu Sırbistan üzerinde de bahsetmek gerekiyor. Aslında Tuna'ya yakın bölgelerdeki kaleler hakkında çok detaylı bilgi veriyor. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama. Şimdi birkaç tane girdap geçici zor olan yerlerden söz ediyor. Hatta Demir Kapı girdabının bir okyanus girdabından daha zorlu bir girdap olduğunu, burada hamam kubbesinin büyüklüğünde taşlar olduğunu, özellikle nehrin debisi düştüğünde, alçaldığında bu taşların ortaya çıktığını ve yiğitlerin bu taştan taşa atlayarak yiğitlik yaptıklarını söylüyor ama gemilerin bu taşlardan çok çekindiğini, özellikle çok az su olduğu zaman buradan geçmekte zorlandıklarını, gemileri parçaladığını ifade ediyor. Dolayısıyla belli bir yükseklikte olması gerektiğini söylüyor suyun. Evet, yani gerçekten çok enteresan bir tahtalı girdabı var. Onu da ifade ediyor. Bir de Güvercin Kalesi ile ilgili bilgiler de veriyor kendisine. Ne güvercinlik bugün Gulubat, yine Tuna kıyısında. Buradaki kalede çok sayıda güvercinin yaşadığını ve güvercinlerin bu ismi kaleye verdiğini. Bu güvercinlere de ne yılan, ne çıyan, ne doğan, ne şahin zarar vermediğini ve insanlardan da kaçmadıklarını ifade ediyor. Bir de Baba Sultan'dan söz ediyor gene bu civarda. Baba Sultan'ın bir kaya, sivri kaya üzerinde iki ağaç arasında yattığını ve yılda bir kez buraya balıkların geldiğini, babayı ziyaret ettiğini, bundan dolayı da Tuna üzerinde bir yağ tabakası oluştuğunu, o kadar çok balığın geldiğini söylüyor.
Tamam, artık Tuna üzerinde. Son bilgi bu,
evet,
olsun.
Aynen. Neticede, ama çok güzel bilgiler var hakikaten. Yani
yine
böyle
paylaşalım hocam eksik kalanları. Neticede Evliya Çelebi'den bahsediyoruz. Yani ne çok gezmiş, ne çok görmüş, ne çok yazmış. O yüzden elbette biz böyle 15 dakikaya sığdıramayacağız bunu, ama azar azar sevgili dinleyenlerimiz, Milli Savunma Üniversitesi Kararp Okulu Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteydik. Teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Kadriye Şenel programımızı hazırlıyor. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize hoşça kalın diyorum.
Balkanlara yolculuk.